Sayın Yavuz Ohan, bir Türkiye değerlendirmesinde birlikteyiz. Dilerseniz öncelikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan İstanbul'a yürüyüşüne değinerek başlayalım. Bir haftayı geride bıraktı, 8. günü hatta geride bıraktı bu yürüyüş. Farklı il ve ilçelerden katılımlar oluyor yol güzergahında. Bunun yanı sıra çeşitli tepkiler var. Neler söylenebilir yürüyüş hakkında?
İki insan hayatını kaybetti kalp kriziyle. Önce bir Murat'tan iki insandan bahsediyoruz. Hatta onun üzerinden bile polemik yapılıyor. Bu yürüyüşte yürüyüşü destekleyenlerle yürüyüşe karşı çıkanlar arasında. Her konuda olduğu gibi bu konuda da Türkiye tam ikiye bölünmüş durumda. Referandum zamanında referanduma evet diyenlerle hayır diyenler, bu sefer de yürüyüşü destekleyenler, yürüyüşe karşı çıkanlar diye bir istisna var. O da Vatan Partisi referandumda hayır cinahında yer almıştı. Burada yürüyüşe karşı çıkanlarla birlikte. Milliyetçi Hareket Partisi ve Vatan Partisi'nin son derece sert tepkileri var. Hatta hükümetten daha sert meseleye dahil olmuş durumdalar. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli son yaptığı açıklamada yürüyün Pensilvanya'ya kadar devam edin dedi ve hükümetten yapılan açıklamalarda da benzer değerlendirmeler var. Cumhuriyet Halk Partisi'ni eleştiriyorlar. Adalet sokakta aranmaz diyorlar. Adalet Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde aranır diyorlar. Bu tip değerlendirmeler var. Muhalefettense destek söz konusu. Özellikle Saadet Partisi'nin destek verdiğini, demokratik hak olduğuna ilişkin değerlendirmesi olduğunu görüyoruz. Büyük Birlik Partisi zaman zaman destek veriyor, zaman zaman karşı çıkıyor ama artık bu meselenin bitmesi gerektiği konusunda Kılıçdaroğlu'na uyarı yapıyoruz. Sivil toplum örgütlerinden destek var. Ancak çok dikkat çekici bir sessizlik söz konusu. Hem Cumhuriyet Halk Partisi içinde bir unsurdan bahsedeceğim hem de sivil toplum örgütü bazında. Türkiye Barolar Birliği referandum sürecinde son derece sert bir hayır kampanyası yapmıştı Cumhuriyet Halk Partisi ile birlikte. Şimdi ise bu adalet başlıklı yürüyüşte hiç sesini çıkartmıyor Türkiye Barolar Birliği. Baro başkanları bu yürüyüşe katılmıyorlar. Çeşitli sivil toplum örgütlerinden katılımlar oluyor ama onlar seslerini çıkartmıyorlar. Buna ilişkin Cumhuriyet Halk Partisi içinden de bir takım eleştiriler geldiğini söyleyebiliriz. Diğer taraftan yürüyüşün artık 8. günü, her gün 19-20 kilometre civarında bir yol kat ediyor Cumhuriyet Halk Partililer.
Bu arada güvenlik nasıl? Başlangıçta oldukça güçlü bir güvenlik vardı ön saflarda giden. Sürüyor mu o güvenlik de yürüyor mu yoksa?
Aynı şekilde devam ediyor. Çevik kuvvet polisleri var, jandarma var ve korteje katılanlar, ayrılanlar çok sıkı bir şekilde kontrol ediliyor. Yeni gelenler aramalardan sonra korteje dahil ediliyor. Önce Ankara Valiliği tarafından güvenlik sağlanıyordu. Şimdi kortej Ankara il sınırlarını geçtiği için Bolu Valiliği aldı o güvenlik tedbirlerini ve nasıl bir yol izleyeceğini de bir açıklamayla kamuoyuna duyurdu. Sıkı güvenlik önlemleri var. Jandarma ve polis tarafından alınan güvenlik önlemleri. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yöneticileri mutlaka o yürüyüşte bulunuyorlar, en azından gündüz. Ankara'da eğer bir faaliyet varsa gidip geliyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu daim görünüyor. Onun dışında bazı partililer öyle, bazı milletvekilleri öyle ve içeride bir takım değişimler oluyor. Kemal Kılıçdaroğlu parti toplantılarını yolda, arazide yapıyor. Çadır kuruyor, MYK topluyor. Grup toplantısını açık havada yapıyor. Mesajlarını oradan veriyor. Hükümetle Cumhuriyet Halk Partisi arasında polemiğin de devam ettiğini söyleyelim bu arada. MYK toplantısının sonrasında yapılan açıklamalar var. Kemal Kılıçdaroğlu başlattı bu polemiği. Aslında biraz geriye gidersek Cumhurbaşkanı'nın başlattığını söyleyebiliriz. 138. maddeyi hatırlatmıştı. Yargıyı etkileme meselesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve muhalefeti yargıyı etkilemeye çalışmakla, anayasayı çiğnemekle suçlamıştı. Kemal Kılıçdaroğlu buna sert yanıt vermiş. Asıl siz etkiliyorsunuz. Hatta yargıya talimat verdiniz. Ben bunu ispat edersem siz görevinizden istifa eder misiniz diye sormuştu. Bunun üzerine hükümet yalancılıkla suçlamıştı Kemal Kılıçdaroğlu'nu. Hatta bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ardından CHP'den bir açıklama yapıldı ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinden gizli ibareli bir belgeyle Gerçek Gündem adlı internet sitesinin soruşturulmasını isteyen bir resmi yazıyı gösterdi Bülent Tezcan. MYK toplantısı sonrasında talimat vermediniz mi budur işte diye ve hükümetten de yanıt olarak bu bir suç duyurusudur. Cumhurbaşkanına hakaret edilmiştir. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nda suç duyurusunda bulunmuştur.
Talimat değildir dediler. Evet, talimat değil suç duyurusu
dediler. Dediler. Aynen. Cumhuriyet Halk Partililer de soruyorlar. Peki normal suç duyurusu vatandaş yapar, avukatlar yapar, gizli ibareli belgeyle suç duyurusu yapılır. Bu bir talimat yerine geçer diye Onlar da ısrarlarını devam ettiriyorlar. Bunun devam edeceğini görüyoruz. Yani zaman zaman polemikler de sürecek. Cumhurbaşkanı biz lütfettik, hükümet lütfettiği için yürüyorsunuz. Hükümet diyor ısrarla. Hükümetten başbakanın yaptığı açıklamalarsa biraz müptedan, Kılıçdaroğlu bize lazım, kendisini heder etmesin yollarda gibi. Ancak bütün bu tartışmalara rağmen akılların bir köşesinde hep Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul'a yaklaştığında bu yürüyüşün nasıl bir hal alacağına ilişkin tartışmalar, polemikler ve bir takım senaryolar var. Ne kadar olacak?
Ne gibi senaryolar bunlar?
Onu anlatayım. Ne kadar olacak kortejdeki insan sayısı? Milyonları bulacak mı İstanbul'a bağırdığında? Milyonu geçecek mi? Çünkü bir 20 günlük yürüyüşün ve bu kadar bir motivasyonun ardından CHP'liler buna daha fazla destek verecekler mi? Sivil toplum örgütleri aynı şekilde. Ve hükümette bu iş bir gezi kalkışmasının provokasyonunun, tırnak içinde söylüyorum, hükümet böyle değerlendiriyor. Bir yenisi, bir başka girişimi olarak değerlendiriliyor, aktarılıyor. Buna izin verilmeyeceğini de Cumhurbaşkanı hem Başbakan açıklamalarında söylüyorlar. Yani İstanbul'a giriş, Maltepe cezaevine kadar yürüyeceğiz demişti. İstanbul'a giriş nasıl olacak sorusunun yanıtı henüz tam olarak yok. Ve böyle bir endişe olduğunu hükümette, iktidarda anlayabiliyoruz. Bir soru daha var, o da şu: Maltepe'de bu iş bitecek mi? Hedef ne? Oradan da anladığımız CHP'lerin açıklamalarından Maltepe'de bu mesele böyle bitmeyecek, devam edecek diyorlar. Teşkilatlarla beraber sokaklarda, artık Cumhuriyet Halk Partisi sokağa indi. Teşkilatla birlikte sokakta adalet gelinceye kadar bu mücadele devam edecek diyorlar, ancak faaliyetlerine ilişkin net bir açıklama yapmıyorlar.
Bu sokak olayı tehlikeli durumlara dönüşebilir de belki, değil mi? Yani İstanbul'un içinde olsun veya yaklaşırken olsun karşıt gruplar tarafından buluşmalar, karşı karşıya gelmeler yaşanabilir mi? Böyle bir tehlike var, değil mi?
Tam da kaygı bu aslında. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ilk yaptığı açıklamada İstanbul'dan da buna karşı gelen gruplar yola çıksalar karşılaşma nerede olacak ve ne olacak o karşılaşma sözünde diye bir soru sormuştu. Resmi açıklamasında CHP'liler bunu bir provokasyon olarak değerlendirdiler, ama o da kaygıların en önemlisi. Zaten gezi provokasyonu değerlendirmesinin temelinde de o yatıyor. Acaba farklı gruplar karşılaşırlarsa buradan çok can sıkıcı bir takım tablolar ortaya çıkar mı? Ve bunun Türkiye'ye zaten kaotik bir ortam yaratmaya çalışmakla suçlanıyor CHP. Yani sokak çatışması yaratabilir tehlikesini öne çıkartıyor hükümet. Ama CHP barışçıl bir yürüyüş yapıyoruz. Kimseyle bir derdimiz yok. Adalet istiyoruz ve bu adalet istemeye de devam edeceğiz. Bıçak kemiğe dayandı. Yürümekten başka, sokağa çıkmaktan başka çaremiz kalmadı diyor. Ama karşılıklı açıklamalar ne olursa olsun tabii ciddi bir tedirginlik olduğunu söyleyebiliriz. Hem hükümette hem Cumhuriyet Halk Partisi'nde.
Almanya'ya doğru uzanalım. Daha doğrusu Almanya'yla ilgili bir habere sizinle paylaşmak istiyorum. Bu haberle ilgili değerlendirme nedir? Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı'nın 7-8 Temmuz tarihinde Almanya'da yapılacak G20 zirvesine katılmak üzere gideceğini biliyoruz. Bu zirvenin ardından da Dortmund'da öncelikle halkla bir araya gelme durumu mevzubahis. Ancak burada bazı sorunlar yaşanıyor galiba.
Evet, zirveye katılacak. Zaten Almanya'ya gitmesi başlı başına bir olay Türkiye'nin. Alman meclisi son olarak İncirlik'teki askerlerini çekmek için hükümet aldığı kararı da onayladı. 3 ay içinde peyderpey bir çekilme söz konusu olacak ve Ürdün'e kaydıracaklar IŞİD'le savaşan askerlerini ve askeri teçhizatını. Bir gerilim var Türkiye ile Almanya arasında. Almanya'dan aklı selim açıklamalar yapılıyor. Bu askerleri çekmeniz ilişkilerin koptuğu manasına gelmez diye. Ama temelde bir sorun var. Yani Almanya'da Türkiye'ye bakışta ciddi sorunlar var. Türkiye'nin Almanya'ya bakışında da ciddi sorunlar var. Yani bu gerilim birazcık böyle su yüzüne çıkmasa da, siyasetçiler bu gerilimi öne çıkartmasa da devam ederken Almanya ziyareti önemseniyordu Türkiye'de. G20 zirvesi nedeniyle olsa bile. Ancak belli ki o zirveye giriş bile öyle kolay olmayacak. Çünkü Almanya gazetesinin bir iddiası, Türk Cumhurbaşkanı'na Türklerle bir araya gelmesi için salon tahsis edilmedi diye. Türkiye'den bir iş adamı buna aracılık ediyor. Salon tadilatta olacağı gerekçesiyle Türk iş adamına verilmemiş. Şimdi sanıyorum diplomatik bir takım girişimler oluyordur Almanya ile Türkiye arasında. Cumhurbaşkanının orada Türklerle bir araya gelmesi engellenirse kriz çıkar mı? bu zirveye ilişkin başka bir takım adımlar atar mı Türkiye? Onları göreceğiz ama yeni bir gerilim kaynağı diyebiliriz bunun için Alman gazetesinin iddiasıyla ilgili olarak.
Manisa'daki kışlada 700'den fazla askerin zehirlenmesiyle ilgili, gıda zehirlenmesiyle ilgili tutuklamalar var, gözaltılar var. Bu arada denetleme yetkisiyle donanmış üst rütbeli askerlerin ya da subayların 6'sının tutuklandığı veya da gözaltına alındığı haberi var. Bunun yanı sıra yemek firmasının da yetkilileri mahkemeye çıkarıldı. Bir kısmı serbest bırakıldı ama bir kısmı yargılanacak. Bu konuda en son gelişmeler nedir?
Dördüncü seferde ciddiye alındığını görüyoruz bu meselenin. 4 defa zehirlenme yaşanıyor. 4. seferde ciddiye alındığını ve ciddi bir soruşturma yapıldığına şahit oluyoruz. Hem yemek firmasının yetkilileri gözaltına alındı, haklarını tutuklama kararı verilenler var. Hem askerlerle ilgili benzer uygulamalar söz konusu. Şimdi Türkiye'de askerin iaşesi konusunda da yeniden masaya yatırıldığını görüyoruz. Hükümet bununla ilgili yeni önlemler alınacağını söyledi. İlkinde çok ciddi alınmadı bu zehirlenme Manisa'daki. İkincisi, üçüncüsü, hatta Cumhuriyet Halk Partili milletvekili Tur Yıldız Biçer bu konuyla ilgili sık sık açıklamalar yaptı, videolar koydu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine getirdi. Son olarak onun yaptığı açıklamalara bakılırsa yine bu kayrılan yemek şirketi nedeniyle hükümetin biraz elini sıkı tuttuğu, bu konuyla çok ilgilenmediği, çünkü yemek şirketinin iktidarla bir bağlantısı olduğu iddiasını gündeme getirdi. Ama dördüncü olay artık bardağı taşırdı. Savcılık da olaya el koydu. Soruşturmalar da yapılıyor. Bu olaylar başka bir takım illerde de baslanınca bu olaylara, denetim konusunda yeni adımlar atacağını Başbakan Binali Yıldırım açıkladı. Ancak son dönemde Türkiye'nin gündemindeki en önemli meselelerden birisi, çünkü hayatını kaybeden askerler var. Şirket yetkililerinin yaptığı veya da şirket çalışanlarının yaptığı, insanların tüylerini diken diken eden açıklamalar var. Çöpe atılacak malzemeleri yemeklerde kullanıyoruz, soğuk zincirine hiç dikkat edilmiyor gibi. Bunun kim tarafından denetlendiği, nasıl denetlendiği belli değil. Kanun hükmünde kararnamelerle yetkisi elinden alınan İşte askeri doktorlar, askeri bir takım hijyenle ilgili kontrol mekanizmalarının ortadan kalkması bu sonucu doğurdu diye eleştiriler söz konusu. Tabii en başta da söylediğim, bazı şirketlerin özel olarak kayrıldığı ve bu tip olaylar olmasına rağmen farklı devlet kurumlarındaki kontratlarının iptal edilmediği ve bunların görmezden gelindiği iddiaları söz konusu. Bunları konuşmaya devam edeceğiz. Adli soruşturma takip edilecek elbette. Ama işin siyasi ayağı da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tartışılacak. Hatta Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu işin peşini mecliste bırakmayacağı, bir takım gen soru önergeleriyle, araştırma önergeleriyle meclis gündeminde tutacağını söyleyebiliriz.
Son olarak bir de Kuzey Irak'a dönelim. Orada Barzani'den gelen bir açıklama var. 25 Eylül'de yapılacak olan referandum, kararı alınmış olan referandum, eğer yapılmazsa savaş olur, kan dökülür diyor Barzani. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
Evet, Irak böyle kritik bir zamanda, zaten Orta Doğu'da kimin eli kimin cebinde olduğu belli olmadığı bir dönemde, kimin kimle ittifak kurduğunun belli olmadığı, tam olarak anlaşılamadığı bir dönemde, Rusya ile Amerika'nın Suriye yüzünden karşı karşıya kaldığı bir dönemde, belki de bu karışık ortamdan faydalanmak için Kuzey Irak bir referandum açıklaması yapmıştı 25 Eylül'de. Buna Amerika Birleşik Devletleri, Irak Merkezi Hükümeti, İran tepki gösterdi. Türkiye de tepki gösterdi ama Türkiye'de tepkinin dozu öyle yüksek değildi. Çok da gündemde tutulmuyor. Çünkü Kuzey Irak'ta ilişkileri çok kötü değil Türkiye'nin. Ama böyle bir kararın Türkiye'ye danışılmadan verilmiş olmasına serzenişte bulundu diyebiliriz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dışişleri Bakanlığı'ndan da bir açıklama yapıldı. 25 Eylül'de bu referandumun gerçekleşmeyeceğine ilişkin genel bir eğilim var Türkiye'de. Yani bundan vazgeçeceğine ilişkin Kuzey Irak'ın. Ancak Irak'ta hükümetin başındaki isim Mesut Barzani bu konuda ısrarlı görünüyor. Hatta biraz da tehditvari açıklama, son açıklama öyle. Çok kan dökülür eğer 25 Eylül'de bu olmazsa diye. Ama bunlar tabii taktik ve strateji 25 Eylül'e giderken. Doğru zaman mı 25 Eylül sorusuna Kuzey Iraklılar ne zaman doğru zaman ki Orta Doğu'da sürekli savaş var, sürekli gerilim var. Onun için Kürtlerin de kendi geleceklerini belirleme hakkı var diyorlar.
Merkezi hükümetle, Irak merkezi hükümetiyle arayı bulmak için çok mücadele ettik, başaramadık diye bir ifadesi de var.
Evet, değerlendirmeleri o şekilde. İşte petrolden pay alma konusu var, güvenlik konusu var, bir takım siyaset konusu var. Bunlar da merkezi hükümetle bir ilerleme sağlayamadıklarını ve başka çareleri kalmadığını söylüyorlar. yapılan açıklamalar, yapılacak olan referandum meselesi Türkiye'deki siyasi dengeleri etkileme riski de söz konusu. Çünkü Erdoğan'ın ve AK Parti hükümetinin Kuzey Irak'la ilişkileri son derece iyi. Ama içeride bir takım ittifaklar var. Dışişleri Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı bir açıklama yaptı ama yumuşak, nispeten daha yumuşak bir açıklamaydı. En sert açıklama da Milliyetçi Hareket Partisi'nden geldi. Özellikle Kerk konusundaki açıklama son derece sertti. Yani içeride bir ittifak söz konusu AK Parti ile MHP arasında. Burada Kuzey Irak'taki gelişmelere Türkiye'nin göstereceği tavır içerideki ittifakı, Milliyetçi Hareket Partisi ile olan ittifakı da etkileyebilecek bir nitelikte. Onun için Türkiye karşı durmaya devam edecek ve muhtemelen bölge ülkeleri, Irak için de söyleyebiliriz, İran için, Türkiye açısından da baktığınızda Amerika bile erkendir, bir dakika şu krizler bitsin ondan sonra bakalım dediğinde göz önüne alırsak bu 25 Eylül'ün ertelenmesi için çaba sarf edeceklerdir. Barzani'nin söylediği gibi kan akmadan yapmaya çalışacaklardır. Bunu oradaki mücadele diplomatik olarak devam edecektir bu açıklamaya rağmen.
Sayın Orhan, çok teşekkür ediyoruz bu değerlendirmeler için. Önümüzdeki hafta yine birlikte olana dek kalın, sağlıcakla.
Ben teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. İyi yayınlar.